Ayrım 3. Halk Çocuğu. Hakan Aygün. Sayfa 36. Ve maalesef CHP hala o seçim başarısının anısıyla yaşıyor. Seçile baktıkça da o muhteşem geceyi hatırlıyoruz. Umarım Seçil'in iki kızı bizim yaşımıza gelmeden Ecevit'in rekorunun kırıldığını görürler. Seçil'in uğruna hala inanıyor, kızlarına güveniyoruz. Ecevit zafer üstüne zafer kazanmıştı. Ama yine tek başına iktidar yoktu. Günümüzde mevcut seçim sistemiyle 2002'de AKP %34 oyla tek başına iktidara gelebilirken Ecevit 41.4 ile bu şansı yakalayamayacaktı. Demirel'in kurduğu Milliyetçi Cephe Hükümeti de birkaç ay sonra güvensizlik oylamasıyla düşürülünce Ecevit'in kurduğu koalisyon hükümeti de ancak 22 ay görev yapabildi. 1977'nin sevinci de kursağımızda kaldı. Ve ardından CHP'nin bugüne kadar toparlanamayan düşüş süreci başladı. 1979'daki ara seçimde oy kaybeden Ecevit hükümeti istifa edince Türkiye'yi 12 Eylül askeri darbesine götürecek Demirel hükümeti kuruldu. Demirel'inki de ayrı talihsizlikti tabii. Ne zaman darbe olsa hükümetin başında o oluyor, şapkayı alıp gitmek hep ona düşüyordu. Böylece ortanın solu macerası da tam mutlu sona ulaşmadan bitti. 12 Eylül darbesiyle hepimizi şaşırtan şekilde CHP mirasını reddeden Ecevit, siyasi yasağa kalktığında karşımıza demokratik solla çıkacak, 1990'larda tekrar koalisyonla başbakanlığı yakalasa da asla 1970'lerdeki Karaoğlan'ın tarihi başarısına ulaşamayacaktı. Yine bugünden geçmişe bakarsak, aslında Ecevit'in başarısı CHP'deki sürekli savaş halindeki eğilimlerin bileşkesinden kaynaklanıyordu. Ortanın soluydu ama içinde hem devletçi sol vardı hem de özgürlükçü sol vardı. Sonuna kadar özgürlükleri ve alt sınıfların çıkarlarını savunurken, özgürlükçü soldu ama önce Türkiye denilmesi gerektiği zamanlarda Cumhuriyet'in kurucusu devletçi sol oluveriyordu. Kuşkusuz Ecevit, merkez sol, sınıfsal ve özgürlükçü söylemiyle ortaya çıkınca popülerleşti. Ama kabul etmeliyiz ki Ecevit'e 1977'deki tarihi başarısını getiren asıl faktör 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı olmasıydı. Aynı Ecevit yıllar sonra da Kıbrıs Barış Harekatı'na benzer şekilde milli duyguları yükselten APO'nun yakalarını Türkiye'ye getirmesi sırasındaki azınlık hükümetinin başbakanı olması sayesinde ilk seçimlerde DSP'yi yine birinci parti yapacaktır. 28 Şubat 1997'deki MGK bildirisiyle gerçekleşen postmodern askeri müdahalesiyle 24 Aralık 1995 genel seçimlerinin galibi Erbakan'ın Refah Partisi'nin iktidardan derin bir siyasi operasyonla uzaklaştırılmasından sonra kurulan azınlık hükümetiyle Ecevit 4. kez başbakan oldu. 11 Ocak 1999, 28 Mayıs 1999 arasındaki 4. Ecevit hükümeti olarak anılan 56. hükümette Ecevit'e yine milli piyango vurdu. ABD'nin operasyonuyla APO'nun 15 Şubat 1999'da yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi Ecevit'in başarı hanesine yazıldı. Ecevit'in DSP'si 18 Nisan 1999'daki genel seçimlerden de APO'nun getirilmesiyle sağladığı havanın sayesinde %22.9'da birinci parti olarak çıkmış ve ana sol D diye adlandırılan DSP-ANAP-MAP koalisyonuyla 5. ve sonuncu Ecevit hükümetini kurmuştur. Ancak Ecevit, 5. Ecevit hükümetini yönetirken hem sağlık olarak hem de siyaseten tükendi. Merkez solda sıra 12 Eylül darbesiyle kapatılan ve sonrasında parlamentoya giremeyen CHP'nin yeniden küllerinden doğmasına gelecekti. Solda birleşme karşıtı Ecevit'e hep beraber kızdık. 12 Eylül askeri darbesini 17 yaşımdan 18 yaşıma geçmeme bir ay kala liseyi yeni bitirmiş, üniversiteye gitmeye hazırlanan solcu bir genç olarak yakalandım. Benim de hakkımda polisten kaçmamı gerektirecek davalar vardı ve hakkımdaki yakalananı gözetim altına alınma kararına rağmen askeri dönemi enselenmeden geçirdim. Zaten tutuksuz yargılandığım davalardan bir şey çıkmazdı ama arananlar listesinde olunca aylarca cezaevinde işkence görerek yatıyordun ve tabii artık ne itiraf ettirirlerse. Rahmetli babam da disk davasından idamla yargılanıyordu ama 12 Eylül'ü birkaç ay kala terör olaylarına ve etraftaki solcu gençliğin de azgınlaşmasına kızarak bu memleketin çivisi çıktı diye emekliliğini isterken tek kuruş almadan gönüllü olarak yaptığı Fındık İş Sendikası Genel Sekreterliğini de bırakmıştı. Bu yüzden tutuklanmadan yargılandı ama Selim Yakışlası'ndaki duruşmaları hep gidip geldi. Daha sonra bozuldu ama idam cezasına da çarptırıldı. Evin önünden ne zaman askeri araç veya bir polis aracı geçse acaba babama mı bana mı geldiler diye endişe dolu anlar yaşadığımız günlerdi. Bir an önce askeri dönem sona erse de özgürlüğümüzü kaybedeceğiz korkusuyla yaşamaktan kurtulsak diye bekliyorduk. Açıkçası ben o yıllarda hapisten değil de içeri girdim mi kaçınılmaz olan işkenceden korkuyordum. Kendisi idamla yargılanan babamın tek derdi benim başıma bir şey gelmesiydi. Benim avukatlarımın peşinde koştuğu bir gece eve dönüşünde kaza yaptı. Gece zil çaldı. Kapıyı açtım. Kapıda babam ayağı kanlar içinde. Otobüs kaza yapınca uzattığı ayağı ön koltuğun altında sıkışarak kırılmış. Kırık ayakla yoldan geçen bir arabayla eve kadar gelmiş. Hastaneye gitsene be adam. Hayır, merak etmesinler diye kırık ayakla topallaya topallaya yürümüş, önce bize haber veriyor. Hadi hastaneye gidelim dedim ama sıkı yönetim günleri, arananlar listesinde varım. Babam yakalanırım diye gelmemi istemedi, annemle gittiler. Sabaha kadar, onlar dönene kadar hüngür hüngür ağladım, duvarları tekmeledim. Benim yüzümden babam ölümden dönmüştü ve elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bunu babama yaşattığım için kendimi hala affetmedim, etmeyeceğim de. O adam 6 ay kırık bacaklı evde yattı. O zor günlerde Ecevit'in CHP mirasını reddetmesi bize baba oğul çok koydu. Birliğe dayanışmaya ihtiyaç vardı ama Ecevit ikna edilemiyor, yeniden yapılanmayı istiyordu. Oysa biz sıradan vatandaşlar bir an önce ülkenin demokrat insanları toparlansın, birlik olsun, hayatımız normale dönsün istiyorduk. Bunu da ancak sosyal demokratlar yapabilirdi. İnsan hakları için, hukuk için başka kime güvenecektik ki? Ecevit'e öyle küsmüştüm ki asla oy vermedim. Gittim CHP'ye oy verdim, SODEP'e verdim, daha sonra yeniden açıldıktan sonra da hep CHP'ye verdim. Ecevit'in yeni partisi DSP'ye ise asla. Babam da Ecevit'e oy vermedi bir daha ama 1980 öncesi CHP'sindeki hiziplere kızmasına da hak vermemezlik edemiyordu. Aslında o da Ecevit'i bıktıran benzer sol içi tartışmalar, genel sekreteri olduğu Fındık İş'te de taşındığı için sendika yöneticiliğini bir daha aday olmayarak 12 Eylül'e bir iki ay kala bırakmıştı. Ecevit gibi babamla da hep gurur duydum. Babamı da bilen bilir, Ecevit gibi namusluydu. CHP'liler öyledir işte. Bakın gelmiş geçmiş CHP liderlerine ağızlarına haram bulaşmış bir tanesi yoktur. Diğerlerini ise biliyorsunuz, hepsi malum. Babam kurucusu olduğu sendikadan tek kuruş para almadı, amatör olarak çarpıştı. Diskin üyelerini ağırladığı tatil tesislerine bile gitmezdik. Onu bile diskten bir şey almış olmak sanırdı. Yıllar sonra Can Dündarların tutuklandığı günün ertesi Cumhuriyet Gazetesi önünde tanıştığım diskin efsanevi lideri Kemal Türkler'in kızı Hakan, babanı sonradan öğrendim dedi ve ekledi. Biliyor musun, Balıkesir Ören'deki Kemal Türkler tesislerindeki odalardan birinde babanın ismi var. Çok duygulandım. Babamı sonunda zorla diskin tatil sitesine sokmuşlardı. Yolumu Gönen'e düşürüp Kemal Türkler tesislerindeki babama ve arkadaşlarına uğrayacağım. Ecevit'e çok kızmıştım ama sonra hak verdim. Yıllar sonra 1990'larda tekrar başbakan olan Ecevit'e de yaptığımız bir canlı yayın öncesi o günlerdeki duygularımı anlatacaktım. Artık küskünlüğüm kalmamıştı. Karşımdaki başbakandı ama partisi artık baraj geçemeyecek bir başbakan. Geç kalmıştım. Babamla ortak kahramanımızla helalleşmekte. Oysa artık farklı düşünüyordum. Ben kendi çerçevemden bakmıştım. Şimdilerde hafiflese de süren sol içindeki sen-ben kavgalarını görüp bugünden geçmişe bakınca dünyanın en kibar adamını bile delirtmişler diye hak bile vermeye başlamıştım. Parti içi hiziplerden kaçmıştı Ecevit. Vallahi ben de nerede görsem kaçıyorum artık. Sanırım CHP'ye oy verenlerin ezici çoğunluğu da öyle. Ecevit gibi bir beyefendi ve Rahşan Hanım gibi bir hanımefendiyi parti içi demokrasiyi yok edecek kadar çıldırtmak için yapılmış olabilecekleri kafamda canlandırdım ve kendi iş dünyamda helalleşmemi o gün yaptım. Duygu dolu gözlerle, nezaketle beni dinleyen 70'lik Ecevit çiftine içimi dökerken yine babamın elinden tutup mitinglere götürdüğü çocuk oluvermiştim. Karşımdaki Ecevit gitmiş, kafasında efsanevi kasketi ve Ecevit mavisi gömleğiyle miting otobüslerinden yüz binleri coşturan kara olan geri gelmişti. Karşımdaki Rahşan Hanım da babamla gittiğim mitinglerde CHP'ye gelir sağlamak için kurulan CHP aksesuarları satan, tekerlekli seyyar mağazada altı oklu yaka iğneleri, rozetleri satan gencecik Rahşan'dı. Ne güzel dayanışma günleriydi o günler. CHP'nin adı gibi halkın partisi olduğu ve halk devriminin ayak seslerinin yükseldiği umut dolu yıllar. Kürsüde Halkçı Ecevit, bir kenarda da CHP için tezgahtarlık yapan Daba ve Hayat arkadaşı. O günlerin duygusunu bana yıllar sonra tekrar yaşatan Gezi direnişindeki dayanışma oldu. Melike Demirağ'ın muhteşem arkadaş şarkısını 3 kere içimde çok yoğun hissettim. Melike Demirağ, yıllar sonra senin yüzünden bütün solcu kızları güzel sanıp solcu olduk diye takılacağım, arkadaş filminin şarkısını. İlki çocukken miting alanlarındaki Ecevit çiftini gözlerken, ikincisi röportaj için gittiğim o gün Ecevitlerin upuzun hayat arkadaşlıklarına duyduğum hayranlıkla. Sonuncusu da içindeki o çocuğu hiç yitirmemeye kararlı orta yaşlının teki olarak Gezi'nin çocukları ekmeklerini ve gaz maskelerini bölüşürken. Dedim ya, artık Ecevit'e hak verip vermemekte kararsız hale gelmiştim. Ecevit'i kaybettikten sonra DSP'den umudunu kesen Rahşan Hanım da herkesten daha çok üzerinde hakkı olduğu partisi CHP'ye geri dönecekti. 12 Eylül'ün CHP'ye en büyük iyiliği CHP'yi devlet partisi olmaktan kurtarması. 12 Eylül darbesiyle başlayan süreçte Laik Cumhuriyet Türk İslam Sentezi kisvesi altında dönüştürülmeye çalışıldı. Tabii objektif olarak yine zamanın ruhuna bakmak lazım. Kuşkusuz darbenin lideri Kenan Evren ve arkadaşları dinci yobazlar değildi. Kuşkusuz Atatürk'ü seviyorlardı. Ama ne kadar anlamışlardı orası ayrı konu. Bana kalsa şekle dönüştürmüşlerdi. Gardrop Atatürkçüsüydüler. Çok zeki değillerdi. Toplum mühendislikleri zayıftı. Geleneksel müttefikleri ABD'nin savaş açtığı komünizm tehlikesi vardı. Komünistler dinsizdi. Komünistler milletsizdi, anarşistler. Bazı sağcı gençler de milliyetçi vatansever olmalarına karşın eli silahlı şetelere dönüşmüştü. Hepsi kötüydü ama komünistler devlet tanımadıkları için daha kötüydü. Desteği alınması gereken halk çoğunluğu genelde milliyetçi ve muhafazakardı. Tüm Türkiye'yi Türk İslam sentezine yönlendirirlerse laiklik de çok tehdit altında olmazdı. Türk İslam'ı durumu dengelerdi. Böylece komünist değil, vatansever bir nesil yetişirdi. Objektif olmak gerekirse, o yıllardaki zamanın ruhuna uygundu. Ve darbeciler için ideal bir çözümdü. Hem Türkiye için iyiydi, hem de halk desteği bulmalarını kolaylaştıracağı için, kendileri için. Bu yüzden 12 Eylül'de içeri düşen ülkücüler, fikrimiz iktidarda, biz niye içerideyiz şaşkınlığı yaşayacaklardı. Ama 12 Eylül'ün tartışmasız bir şekilde halk desteği bulmasının asıl nedeni anarşinin bitmesi, halkın 12 Eylül'de içeri tıkılmayan ezici çoğunluğu için can güvenliğinin geri gelmesiydi. 12 Eylül'ün biraz da fikir yoksunluğundan hazırda bulup sarıldığı Türk İslam sentezi, yıllar sonra 28 Şubat postmodern askeri müdahalesini yapanlar arasında yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın deyimiyle irtica tehdidinin yolunu açacaktı ki o da doğru. 12 Eylül sonrası ilk serbest seçimlerde yine bir dejavu yaşanacaktı. Halk 1960 darbesinden sonra nasıl yaygın kanıya göre CHP artı ordu diyerek CHP'ye oy vermediyse, askerlerinin kurdurduğu Turgut Sunalp'in MDP'si yerine eski milli görüşçü Turgut Özal'ın ANAP'ını iktidara taşıyacaktı. Artık Türk İslam sentezinin etkisi mi, yoksa askere tepki mi, yoksa hepsi mi tam bilemiyoruz. Ama galiba hepsi. 12 Eylül'ün en iyi tarafı artık darbecilerin oluşturduğu hükümette CHP'lilere yer olmamasıydı. Kabine merkez sağ ağırlıklıydı. Çok şükür ki sonunda askeri darbecilerle sivil darbeci merkez sağ buluşmayı başarmıştı. CHP kurtulmuştu. O gün bugündür de CHP artık devlet partisi değil. Çünkü iktidara gelemeyen bir parti olarak devletle tüm bağları koptu. Bugün devletle bağı en zayıf parti hangisi derseniz yanıt CHP'dir. Ve CHP'den önce altı ok geri dönüyor. 1986 yılında bu satırların yazarı Atatürk'ün adını koyduğu Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başlarken CHP kapatılmış ve mal varlığı hazineye devredilmiş bir partiydi. 12 Eylül yönetimi 1983'teki ilk serbest seçimlere devletin solcusu Necdet Calp'e kurdurduğu Halkçı Parti'nin girmesine izin verdi. Aynı tarihlerde CHP'nin kalıntılarıyla kurulan SODEP seçime sokulmadı. SODEP'in Halkçı Parti'ye karşı aldığı tavır gelişimini engellediyse de Halkçı Parti 1983 seçimlerinde sol alternatifsizlikten %30,46 oy aldı. Artık eski güçlü CHP oyları kaybolmaya başlıyordu. Siyasal yasaklar esnedikçe sonraki seçime giren SODEP Halkçı Parti'yi solladı. Genel başkanı değişen Halkçı Parti, SODEP birleşmesinden sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP doğdu. SHP'nin ambleminde özlemi çekilen altı ok yerini almıştı. Gerçi zeytin dalı ile çevrelenmiş okların ucu yoktu ama amblemdekilerin malum oklar olduğunu herkes biliyordu. Birleşmeye siyasi yasaklı Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in genel başkanlığında 1985'te kurulan Demokratik Sol Parti'nin de katılması çok arzulandı ama Ecevit istemedi. 1986'da Erdal İnönü liderliğindeki SHP'den istifa eden 20 milletvekilini transfer eden DSP'nin mecliste grup oluşturmasıyla merkez soldaki bölünerek güçsüzleşmenin yeni tohumları atıldı. 1987 seçimlerinde SHP %24,99 oy almıştı. Seçimden 2 ay önceki referandumla siyasi yasağa kalkan Ecevit'in baraj altında kalıp meclise giremeyen DSP'si ise %8,5 oy almıştı. %36 oy alan ANAP, oyu düşmesine rağmen kendi getirdiği seçim bölgesi barajı sayesinde hileyle yine tek başına iktidarı kazanmıştı. SHP-DSP seçimi birlikte girseler kağıt üstünde toplamları %33,5 olacaktı ve muhtemelen ANAP tek başına iktidarı kaybedecekti. Ama Ecevit böyle bir birlikteliğin bu şekilde oy alacağını da hiçbir zaman kabul etmedi. Elmalarla armutların aynı sepete toplanamayacağını iddia etti. Solda birleşme çağrılarında son geldiği nokta ayrı ayrı seçime girilirse toplam alınacak oyun daha fazla olacağıydı. Tabii hemen belirtelim, Demirel'de %19 oy alarak Yeni Partisi DYP ile yeniden meclise merhaba demişti. Solda birleşme karşıtı olduğu için çoğumuzu kızdıran Ecevit ise Demirel kadar şanslı değildi. Baraj altında kaldığı seçim sonuçları üzerine siyaseti bırakma kararı alarak bir süreliğine dinlenmeye çekildiyse de geri dönecekti. 26 Mart 1989 yerel seçimlerinden birinci çıkan parti 6 oklu SHP oldu. Babasının elinden tutarak CHP mitinglerine götürdüğü içimdeki çocuk tekrar mutlu olmuştu. Babası da. SHP başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 39 ilin belediye başkanlığını kazandı. Ayrıca il genel meclis seçimlerinde %28,8 oy almayı başardı. SHP amblemindeki 6 ok 1977 seçimlerinden 12 yıl sonra tekrar birinciliğe oturmuştu. Yetersizdi ama umutlar artmıştı. Artık gazeteci olan bu satırların yazarı, üzülerek belirtmeliyim ki Cumhuriyet Gazetesi adına yerel seçimlerdeki birinciliği için röportaja gittiği Erdal İnönü'nün makamından çıkarken darmadağın olmuştu. O koltuğa zorla, rica minnetle oturan İnönü'nün de yönettiği SHP'nin de ele geçirdikleri yerel yönetilme için hiçbir projesi yoktu. Erdal Bey, "Sosyal demokratlar belediyecilikte dünyanın en iyisidirler. Bizim arkadaşlar işini bilir." diyordu. Daha sonra belediyeleri ele geçirdiklerinde ne yapacaklarını çok iyi bilen ve çok da başarılı olan milli görüşçülerin tersine SHP ne yapacağını bilmiyordu. Eyvah dediğimi, hayal kırıklığına uğrayıp paniğe kapıldığımı itiraf etmeliyim. Kuşkusuz Ankara'da Murat Karayalçın belediyecilikte efsane yaratıyordu. Ama genelde çok başarılı bir sosyal demokrat belediyecilikten söz etmek mümkün olmadı. Yıllarca iktidardan uzak kaldıkları için, devletle bağı zayıfladığı için mi yoksa sadece becerisizlikten mi bilemiyorum ama sosyal demokrat kadrolar zorlanıyordu. Kürt solunun Türk soluna büyük kazığı. Gerek yerel yönetimlerde SHP'nin pek varlık gösterememesiyle, gerekse de parti içi çekişmelerle 1989 yerel seçimlerinin %28,8 ile birincisi SHP, 1991 genel seçimlerinde %20,75'e düştü. Ama bambaşka bir neden daha vardı ki, o dönem özellikle parti içinde kapalı kapılar ardında çok tartışıldı ama unutuldu gitti. SHP seçimlere katılmayan Halkın Emek Partisi, HEP, adaylarına Güneydoğu illerinin listelerinde yer vermişti. Bu destek sayesinde SHP'nin oyları Güneydoğu'da %50'leri geçerken buna karşılık Karadeniz, Trakya ve Ege bölgelerinde büyük oy kaybı yaşandı. Bu da İnönü'nün ilk başarısızlığıydı. Perşembenin gelişini çarşambadan hissettiğimi söylemiştim sanırım. Türkiye genelinde oy yüzdesinin 20.75'e gerilemesi, SHP içindeki Baykal yönetimindeki yeni sol grubunun eleştirilerini yükseltti. Seçimlerden sonra SHP'nin Kürt kökenli milletvekillerinin Kürtçe yemin etmeye kalkışması ortalığı karıştırdı. SHP içindeki hep kökenliler partiden istifa ettiler. Sonrasında günümüzün HDP'sine gelinceye kadar çok sayıda barajı aşıp meclise girmeyi başaramayan Kürt Partisi kuruldu. Kapatıldıkça da yenileri kuruldu. Taktik değiştirerek önce 2007 seçimlerinde sonra da 2015 seçimlerinde bağımsız adaylarla meclise girip BDP çatısı altında meclise grup bile kurduklarında ise SHP'deyken yemin töreninden başlayarak yaptıkları kadar taşkınlık hiç yapmayacaklardı. 2015 Haziran'daki yerel seçime kadar Kürtler partileriyle barajı aşmayı başaramadılar. Gerçi Leyla Zana 1 Kasım 2015'teki yenilenen genel seçimler sonrası meclisteki yemininde 1991'de olduğu gibi yine sıkıntı yaratacaktı. Kürtçe okumasa da metnin başında locadaki Erdoğan'a bakarak Kürtçe slogan atar gibi protesto amaçlı seslenecek. Ama daha önemlisi sonrasında yemin metnini Türkiye halkı diye bozarak Türk halkı diye okumamayı tercih edecekti. Ve yemini de geçersiz sayılacaktı. 1991 seçimine dönecek olursak SHP küçülmüş, 1989'da yeşeren umutlar kaybolmuştu. Ama hükümeti kurma görevini alan DYP Genel Başkanı Demirel 20 Kasım 1991'de SHP ile koalisyon kurdu. SHP'nin ambleminde yaşayan Altı Ok, CHP'nin Altı Ok'unun 1977'deki iktidarından 12 yıl sonra yine iktidardı. Ancak dünyanın en düzgün ve şeker adamı olmasına rağmen siyaset giysisi üzerine yakışmayan İnönü ile Genel Sekreteri Baykal arasında kurultay maratonları başladı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 49.